Ayrım 52.
Doğu Joseph'in çalışma odasından 30 kilometre ötede iki adam tonlarla yiyeceğin üzerinden geçip geleceği yolda ciplerine işkence ediyorlardı. David Marcus'un buldozerleriyle yol işçileri tarafından kazılan yolda ateşkesten birkaç saat önce iki Amerikalı gazetecinin bulunuşu Birmanya yolunun açılışını resmen ortaya çıkarıyordu. Bu yolun gerçek durumuyla ilgisi bulunmayan bir gösteriydi ama İsrailliler ateşkes başlamadan gelecek için büyük önem taşıyan bir hedefe ulaşmak istiyorlardı. Yeni bir yolun Kudüs'ün Yahudi kesimini ülkenin geri kalan bölümüne bağladığını bütün dünyaya bildirmek. Yolun ateşkesten önce açıldığını ispatlayarak da Birleşmiş Milletler temsilcilerine yolu denetleme hakkı tanımıyorlardı. İki Amerikalının cipinin birkaç kilometre ötesinde Ebu Goş adlı Hristiyan Arap köyünün kilisesi yakınında bir makineli takırdadı. Bu kesimde bulunan Haganah kuvvetleri karargahının nöbetçisi vurduğu beyaz giysili karaltıya doğru koştu. David Marcus gücünün büyük bir bölümünü yapımına harcadığı yolun açılışında bulunamayacaktı. Judas Makkabe'den bu yana ilk Yahudi generali korkunç bir yanılgı sonucu karanlıkta Arap sanılarak öldürülmüştü. 11 Haziran sabahı saat 11'i biraz geçe bir Arap gazetecisi Abdullah Tel'in karargahına girdi. Said Ebu Riş, Kudüs'teki Arap lejyonu komutanına bir tek soru soramadan telefon çaldı. Evet efendimiz dedi Tel sararak. Kudüs'ün yardımına koşturduğu alay komutanının kendi birlikleri ve Hacı Emin taraftarlarının ateşkese uymalarını sağlamakta büyük güçlük çekeceğini bilen Abdullah onu bizzat arama yoluna gitmişti. Ama efendimiz diye itiraz etti Tel öfkeyle. Adamlarımı nasıl durdurabilirim? Zaferin avuçlarında olduğunu çok iyi hissediyorlar. Gazeteci Ebu Riş, kralın sesinin telefonda çınlattığını işitiyordu. Siz bir askersiniz, bu da size verdiğim emirdir. Saat 10'da ateşi kesmek zorundasınız. Sonra kral sözlerine daha da büyük bir ağırlık vermek istercesine öğle namazını kılmak üzere Kudüs'e gelmeye karar verdiğini bildirdi. Abdullah Tel büyük bir üzüntüyle telefonu kapadı. Kefiyesinin ucuyla gözlerini sildi. Bir şey söylemeden gazetecinin önünden geçti ve dışarı çıktı. Sonraki iki saat süresince iyiden iyiye artan yaydım ateş ve topçu atışları Kudüs'ü sarstı durdu. Sanki iki taraf ateşkesten önce bütün cephanesini tüketmek istiyordu. Kudüs saatlerinin onu gösterdiği an topçu atışı ve yaydım ateş iyice arttı. Ardından bir fırtınanın son yağmur damlaları gibi tüfek seslerinin araları uzadı. Eskişehir surlarının mazgalları ardında Arap lejyonunda görevli bedeviler arasında bir sözcük kulaktan kulağa dolaşıyordu. Hudna, ateşkes. Mandelbaum kavşağında Notre Dame de France binasının pencerelerinin ardında Sion tepesinde canavar düdükleri çarpışmaların sona erdiğini bildirir bildirmez David Chartier'in askerleri silahlarını bıraktılar. Onu dört geçe gerçek dışı boğucu bir sessizlik çöktü şehrin üzerine. Arap mahallelerinde duyulan bir çeşit inanmazlıktı. Sonra bu hemen kızgınlığa ve öfkeye döndü. Bir sürü insan kendilerini zaferden yoksun bırakan politikacılarla aynı görüşte olmadıklarını belirtmek için toplandılar. Müftü taraftarları savaşı canlandırmak umuduyla ateş bile açtılar. Abdullah Tel komutasındaki bedevi askerler onları susturdular ama kendileri de kopkoyu bir hoşnutsuzluk içindeydiler. Bunu sokaklarda bedevilerin cenaze dansını yaparak gösterdiler. Komutanları savaşın durmasının Yahudi kesiminde uyandırdığı tepkileri gözlemek için David Chartier'in İsrail bayrağını dikmeyi umduğu kulenin tepesine çıktı. Top seslerinin kesildiği bu şehirde gözüne çarpan ilk gölge elinde sepeti başına eğmiş koşan bir Yahudi kadınıydı. Onun uzaklaşmasını seyrederken birden bu gölgeyle birlikte zaferinin de uçup gittiğini, Kudüs'ü ele geçirmeye asla o sabahki kadar yakın olamayacağını düşündü. Kudüs'ün Yahudi halkı şaşkın, sessizlikle sersemlemiş gibi ağır ağır mahzenleriyle barınaklarından çıkıyor, boşa giden bunca umuttan sonra yaylım ateşle top seslerinin gerçekten kesildiğine inanmakta güçlük çekiyordu. Sokaklar kırık cam, moloz ve çöp doluydu. Kudüs evlerinin taşları yiğitçe dayanmıştı ama yıkık bir dam, göçmüş bir bina cephesi her sokak köşesinde çarpışmaların şiddetine tanıklık ediyordu. Dov Joseph bu anın tadını çıkarma fırsatını bile bulamadı. Hemen temel besin maddelerinden meydana gelen sınırlı bir konvoyu ilk fırsatta yollaması için Ben Gurion'a telgraf çekti. Son saatlerde gerçekten bir açlık ayaklanması çıkacağına inanmıştı. Pes etmeye ne kadar yaklaştık dedi kendi kendine. David Chartier Yahudi Ajansı merkezinde çalışma odasına genelkurmayındaki başlıca subayları toplamıştı. 14 Mayıs saldırısı sırasında bir Arap evinde bulunan şampanya şişesini çekmecesinden çıkardı, herkese bir kadeh doldurdu. Ardından ateşkes sonucu hayatları kurtulan askerlerin şerefine içmeyi teklif etti. Ama bu ateşkes dedi topu topu 4 hafta sürecek. Çarpışmalar yeniden başladığında hazır olmak için boş geçen her günü değerlendirmek gerekiyordu. Savaşın ikinci bölümünün kendilerinden yana işleyeceğine söz verdi. Kral Abdullah açıkladığı gibi öğle namazını kılmak için Kudüs'e geldi. Cami çıkışında şehrin ileri gelen sivil ve asker yöneticilerinin şerefine düzenledikleri Bedevi şölenünde bulunmak üzere Ravdah okulunun bir sınıfına götürüldü. Geleneğe uygun olarak pirinçten bir dağ üzerine oturtulmuş bütün bir kızarmış koyun krala sunuldu. Bu tür şölenlerin bir de özelliği vardı. Çok geveze bulduğu konuğa kral hayvanın dilini sunardı. Sıkıcı ya da görüşleri canını sıkan konuklara da hayvanın beynini verirdi. O gün kralın şereften başka dağıtacak şeyi yoktu ve ilk armağanı alan da binbaşı Abdullah Tel oldu. Kral kendi adına Kudüs'ü kurtaran genç subaya albay rütbesine yükseltildiğini bildirdi. Konuklarından izin istediğinde de keyifli olup olmadığını göstermek için değişik biçimde uzatmak alışkanlığı edindiği elini öpmek üzere herkes sıraya girdi. Yüce minnetini genç albaya en sıcak biçimde gösterdi. Öptürmek üzere avucunun içini uzattı. 11 Haziran günü Kudüs'ü kurtaran bir başka subay da kazandığı zaferin tadını çıkarıyordu. Orta yaşlı bir kadın başında çiçekli şapkasıyla kuşatılan şehirden ilk ayrılan konvoydaki bir cibin arka koltuğuna oturmuştu. Joseph Nevo adlı Yahudi fazlaca yer tutan bu yolcuyu cipin şoförüne kabul ettirmek için bütün ilişkilerinden yararlanmıştı. Kaynanasının gidişi 5 haftadan beri beklediği bir olayı o gece kutlamasını sağlayacaktı. Zifaf gecesini. Yahuda tepelerinin eteğinde birçok kişinin can verdiği kavşağa hakim bir yerde Latrun Manastırı'nın keşişleri Saint Bernard ayinini özel bir coşkunlukla söylediler. Sonra moloz yığınıyla dolup yemekhanelerinde her zamanki yoksul yemeklerini Peder Godard'ın mahzenlerinden çıkma, nefis bir pomar şarabıyla sulayıp geri gelen barışı kutladılar. David Ben Gurion için ateşkesin kuşatılan ülkesine sunduğu 30 günlük soluk alma fırsatı altından bir düşe benziyordu. Ama o gece paylaştırma kararının oylandığı ya da İsrail devletinin ilan edildiği günlerde olduğu gibi sevinmeye ne isteği vardı ne de zamanı. Ehud Avriel'in Çekoslovakya'dan yolladığı bir rapor masasının üzerinde onu bekliyordu. Bu raporda silah yüklü 3. bir geminin bir Yugoslav limanından yola çıkmak üzere olduğunu bildiriliyordu. Avriel Fransa'dan 100 milimetrelik havan mermileri satın almıştı. Çekoslovaklar da pilotları, paraşütçüleri, tankçıları eğitimden geçirmeyi kabul etmişlerdi. Hiç yere konmadan Prag-Tel Aviv severi yapabilecek uçaklar da Zatek adlı Çek havaalanına ulaşmıştı. Bunun üzerine Ben Gurion ülkesinin tarihinde yeni bir döneme girdiğini ve düşmanların ateşkesi kabul etmekle bir hata, büyük bir hata yaptıklarını anladı. 47. İlaç gibi. Hiç kuşkusuz bir rastlantıydı bu. Ama bir ay süreyle Kudüs uğruna çarpışan iki adamın görüşmesi için seçilen yer onlara özel olarak cesaret vermek ister gibiydi. Arap ve İsrailli kendi düşlerini, yani Kudüs'ü almak, yüzyıllar önce gerçekleştiren Godfrey de Bouillon adlı savaşın adını taşıyan yolun ortasında buluştular. David Shaltiel, Hamburglu Yahudi ve Abdullah Tel, çöl Arabı, karşı karşıya durdular ve sessizce birbirlerini süzdüler. Sonra selamlaşıp el sıkıştılar. İki düşman kutsal şehrin bir bölümünde Musrara adlı Arap mahallesinde ateşkes çizgisini tespit edeceklerdi. Önceki gün son bir Yahudi saldırısı Arap savunmacıları 200 metre geriletmişti ve Shaltiel ayrım çizgisinin bu yeni mevzilerin önünden geçmesini istiyordu. ''Bu mevziler sizinse'' dedi Tel, ''nerede tahkimatınız?'' ''Tahkimatınız kan lekeli gömleklerimizdir'' cevabını verdi Shaltiel. Bu sözler Arap'ı etkilemiş gibiydi. ''Güzel'' dedi, ''sizin gibi bir subay ve centilmenin sözüne güveniyorum.'' Yavaş yavaş Kudüs'ün Yahudi kesimi hayata döndü. Dükkanlar yeniden kapılarını açtı, sokaklar temizlendi. Palestine Post gazetesi yeniden çıktı, hatta birkaç otobüsün işlemeye başladığı bile görüldü. Ama çarpışmaların kesilmesi özellikle bütün halkın kafasını kurcalayan açlık korkusunu uzaklaştırıyordu. İlk konvoyla şehre geldikçe Kudüs yeniden beslenmeye başlıyordu. Tel Avivli bir dostun ziyareti Ruth Erlich adlı hemşire için bu yeniliğin başlangıcını belirledi. Peygamber Eli'nin ta kendisi birden karşıma çıksaydı onu daha iyi karşılamazdım diyecekti. Kolları çikolata ve konserve dolu olarak geliyor. Bir akşam Greta Asher pansiyondaki odasına dönen David Shaltiel de buna benzer bir sürpriz bekliyordu. 4 ay önce Tel Aviv otobüs garajında ayrıldığı karısı odadaydı. Judith Shaltiel kocasına bayıldığı bir yiyecek getirmişti. Camembert peyniri. Ama peynir Birmanya yolunun güneşinde erimiş, geriye sarımsı ve kötü görünüşlü bir kremadan başka şey kalmamıştı. Dov Joseph'in ilk işi Birleşmiş Milletler arabulucusuyla devamlı bağlantı kurmak oldu. Kont Folk Bornerot'un görevi hakkındaki görüşü ilişkilerini kolaylaştıracak türden değildi. İsveçli diplomata göre ateşkes iki tarafın karşılıklı durumunu hiçbir şekilde değiştirmemeliydi. Silah ve cephane depoları gibi yiyecek depolarının da ateşkesin son günü ilk günlük düzeyde yani bomboş kalmasına çok dikkat ediyordu. Tabii Dov Joseph böyle bir isteğe boyun eğemezdi. Tam tersine son haftaların kabusunun tekrarlanmaması için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Bu 30 günlük sürede bulabildiği bütün yiyecekleri Birmanya yolundan gizlice sokmayı düşünüyordu. Nasılsa dedi, bu yolda denetlediğini iddia eden Arab Lucia, siz de yiyeceğimizi vesikaya bindirmeye başlayacak değilsiniz. David Chaltier de Birleşmiş Milletler temsilcilerinin denetimini atlatmak ve çarpışmalar başlar başlama saldırıya geçmesini sağlayacak silahlarla cephaneyi Kudüs'e sokmak için aynı yoldan faydalanmayı düşünüyordu. Çünkü bu kez Kudüs'ün bütününü ele geçirmek istiyordu. Bu ilk fırtınanın tehlikeleri arasında halkına yol gösteren yaşlı adam son durumu inceliyordu. 12 Haziran Pazar günü David Ben Gurion Yahudi ordusunun bütün komutanlarını toplamıştı. Verdikleri müthiş savaş hepsinin maddi ve manevi direnme gücünü çok sarsmıştı. Ama fedakarlıklarının hiçbiri boşa gitmemişti. Bitkinliklerine rağmen bu sıcak ilkbahar sabahı sevinmeleri için pek çok neden bulunuyordu. Hayatta kalmışlardı ve bu bile bir başarıydı. Tecrit edilmiş toplulukların halkı, Arapların eline düşenler bile inatçı bir savunma göstermişlerdi. Hepsi de düşmanlarının her zaman göstermedikleri bir irade koymuşlardı ortaya. Savundukları topraklar üzerinde dayanmak ya da ölmek. Yine de bu başarının bedeli ağırdı ve Kuzey Cephesi Komutanı Moshe Karmel o sabah konuşurken bütün arkadaşlarının duygularını özetlediğini biliyordu. Ateşkes ilaç gibi geldi. Yahudi kayıpları en kötümser tahminleri bile aşmıştı. Koca koca birlikler biçilmiş, savaş İsrail ordusunun örgütlenmesindeki bütün yetersizlikleri gün ışığına çıkarmıştı. Bunları düzeltmek gerekecekti. Ağzına kadar dolu sandıklar Hayfa rıhtımlarında bekler ya da yetersiz bir dağıtım yöntemi yüzünden kaybolurken her yanda silah ve cephane sıkıntısı çekiliyordu. Tank savar silahlarının yokluğu bazı kesimlerde feci sonuçlar vermişti. Bir takım yerlerde de askerler çölün kızgın güneşi altında yalın ayak ve başı açık savaşmak zorunda kalmışlardı. Ben Gurion bütün serzenişleri en ufak bir sabırsızlık belirtisi göstermeden dinledi, sonra söz aldı. Önümüzde 30 gün var dedi. Bunun her saniyesini hazırlanmaya harcamalıyız. 30 gün bir Yahudi askerini eğitmeye yeter. Ateşkes'in zorunlu kıldığı kısıtlamalara rağmen bu soruyu Avrupa'dan mümkün olduğu kadar çok silah ve Kıbrıs'ta bekleyen bütün Yahudileri getirmekte kullanacaklardı. Ama Ben Gurion'a göre başlıca sorun postal ya da miğfer yokluğu değildi. Bu bir komuta ve disiplin sorunuydu. Yıllar yılı yeraltı savaşı sürdüren subaylar çağdaş bir savaşın şartlarına uymalıydılar. Daha da açık olarak Yahudi ordusu çok başlı bir canavar olmaktan kurtarılmalıydı. Herkes üstünden gelen emirleri tartışabildiği için kaç mevziinin düştüğünü sordu. Sonra Palmaş Birliği'ne hakim olan bağımsızlık ruhunu hedef alarak şu açıklamayı yaptı. Birkaç ordu yerine bir tek ordumuz olsa, bütün olarak bir plan uygulayabilmeyi başarsak çabalarımız daha çok ürün verir. Böyle bir duruma son verme zamanının geldiğini söyledi. Bir sessizliğin ardından ağır ağır vardığı sonucu açıkladı. Savaş yeniden başlarsa, yeniden başlayacağını da hep düşünmeliyiz, bu son savaş olacaktır. Sir John Glubb, Amman'daki genel karargahında o sabah büyük bir iç rahatlığıyla dolu gibiydi. Glubb savaşın yeniden başlayacağını düşünmüyordu. Hatta yeni çatışmalara bile pek ihtimal vermiyordu. Bunun için de önemli nedenleri vardı. Ben Gurion'un Tel Aviv'de ordu komutanlarını topladığı sıra, Başbakan Tevfik Ebu Hüda, Arap Lejyonu komutanına çarpışmaların yeniden başlamayacağını garanti ediyordu. Mısır Başbakanı Nukraşi ve kendisi savaşın yeniden patlamasını önlemeye kararlıydılar. Hiçbir durum İngiliz generaline bundan daha uygun düşmezdi. Biten savaş Arapların Yahudi devletiyle ihtilafa girmekle ne büyük bir tehlikeye atıldıklarını ona göstermişti. Yahudilere karşı tutumları Glubb'a, Yahudilerin Romalılara karşı ayaklandıklarında benimsedikleri tutumu hatırlatmıştı. Onlar gibi Araplar da durmadan güçlerini bölüyor, kimsenin emrini dinlemiyor. İşler aksadı mı her zaman bir hain bulmak gerekiyordu. Bu hain olmazsa akla başka açıklama yolu gelmiyordu. Ayrıca diyordu Glubb Paşa acı acı, kendi halkının devamlı nümayişlerinin baskısı altında bir ülkenin savaşı sürdürmesi çok güç. Gelişimlerinin çok farklı dönemlerinde bulunan iki toplum arasındaki bu ihtilafın eşit olmayan kuvvetleri karşı karşıya getirdiği ona çok açık görünüyordu. Araplar daha olgun yönetimler, ekonomiler ve uluslar yaratmadıkça diye düşünüyordu, Yahudi komşularıyla etkili bir biçimde yarışamazlar ve onlarla her türlü çatışmadan kaçınmakla daha iyi ederler. Birmanya yolu üzerindeki çalışmalar 10 kat artan bir güçle yeniden başladı. Fazladan bir sürü yol işçisi daha görevlendirildi ve en sarp yamaçlarda kamyonları çekmek için iki güçlü traktöre el kondu. Yol 19 Haziran'da tamamlandı. Çalışmaların başlamasından bu yana 3 hafta bile geçmemişti. O gün her biri 3 ton mal taşıyan 140 kamyon, Arap Lejyonu'nda görevli bir İngiliz albayının açılmasına imkan olmadığını söylediği yoldan Kudüs'e ulaştı. Kamyonlar 50 ton dinamit, yüzlerce tüfek, makineli, çek ağır makinelisi, sandıklar dolusu el bombası ve cephane getiriyordu. Daha sonra çeşitli boyutlardaki havan topları şehre ulaştı. Yahudi savaşçılar bu kez Arap lejyonunun toplarına birkaç davitka ve uydurma bir yaylım ateşten çok daha başka biçimde karşılık verebileceklerdi. İlk topların geldiğini gören David Shaltiel, yılbaşı günü armağanlar karşısında kendinden geçen bir çocuk gibi seviniyordu. Bıkıp usanmadan, "Tanrım, oh Tanrım" diye tekrarladığını işitiyordu yardımcısı Yeşurun Şif. Başka konvoylar da gelip Dov Joseph'in depolarını doldurdu. İlk hafta boyunca 2500 ton yiyecek şehre ulaştı. Bu da 4 ay dayanabilmeyi sağlayacaktı. Kudüs'ten açlık korkusunu silmek için harcanan dev çaba Amerika'ya kadar uzadı. David Ben-Gurion, Birleşik Amerika'daki ajanlarından Teddy Kollek'e telgraf çekerek bir uçak dolusu süt tozu ve yumurta tozu yollamasını istedi. Simgesel bir lüks olarak da 22 Haziran günü portakal yüklü bir dizi kamyon şehre ulaştı. Birmanya yolu boyunca 4 vardiyaya ayrılan 150 işçi Kudüs halkının yaşaması için vazgeçilmez başka bir unsur olan suyu götürecek 16 kilometrelik boru hattını döşemeyi tamamladı. Irak Petroleum Company hesabına petrol boru hattı döşeyen Polonya asıllı genç mühendis Moshe Rasher yönetiminde günde 14 saat çalışıyor ve boruları açıkta döşeyip uydurma asetilen lambalarıyla bağlıyorlardı. Sadece 18 günün sonunda şehrin su şebekesine boruların son bölümü de eklendi. Bunun üzerine Rachel hayatının en etkileyici şeyini seyretmek için Kudüs'e koştu. Kudüs musluklarından akan ilk su damlalarını. Elde ettiği başarı öylesine olağanüstüydü ki bunu bir basın toplantısında resmen açıklaması kendisinden istendi. Rachel bunu reddetti. "Söyleyecek şey yok" dedi. "Boru hattı döşendi, o kadar." Yahudi başkentine giren silahlar da cephaneler bir iceberg'in ancak açıkta kalan bölümü sayılabilirdi. İsrail'in kurulması arifesi de David Ben-Gurion'un arkadaşlarına vaat ettikleri ateşkes anlaşmasının maddelerini açıkça ihlal ederek ülkenin limanlarına yığılmaya başlıyordu artık. 15 Haziran günü Yahuda Arazi tarafından tutulan gemilerin biri 75 milimetrelik 10 top, 10 Hotchkiss tankı, 65 milimetrelik 19 top, 4 uçak savar bataryası ve 45 bin top mermisi getirdi. İkinci bir gemi 10 ton TNT ve 200 bin fünye boşalttı. İsrailliler tarafından mürettebatıyla birlikte satın alınan Kefalos adlı Yunan şilebi, Meksika'dan 75 milimetrelik 36 top, 500 ağır makineli, 17 bin top mermisi, 7 milyon kurşun ve uçak benzini getirdi. Ayrıca İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin gemiyi çeşitli tarihte çevirebileceği düşünülerek bu yükün üzeri fazladan 1400 ton şekerle kaplanmıştı. Amerika'da Material for Palestine örgütü, cip, kamyon, tank, bombardıman uçakları için gerekli araçlar, patlayıcı yapmaya yarayan kimyasal maddeler, bir radar ve hatta bazuka yapmayı sağlayan makineler yolladı. Yorulmak bilmeyen Yahuda Arazi, İtalya'dan 30'ar tonluk 30 Sherman tankı göndermeyi başardı. İsrail'in hiçbir limanında bu kadar ağır araçları indirecek vinç olmadığından hemen İtalya'da bulabildiği en ağır taşıma aracını 50 tonluk bir vinci satın aldı. Ehud Avriel hala Çekoslovak silah fabrikalarının en iyi müşterisiydi. Yalnız Haziran ayında 8 milyon mermi, 22 küçük tank ve 400 ağır makineli satın aldı. Başlangıçta birkaç gezi uçağından oluşan Yahudi hava ordusu, 6 ay içinde Orta Doğu'nun en güçlü hava kuvveti haline gelmişti. Şimdi 15 C-46 uçağı, 3 B-17 uçan kale, 3 Constellation, 5 Mustang P-51 avcı uçağı, 4 Boston A-20 bombardıman uçağı, 2 DC-4, 10 DC-3, 20 Messerschmitt, 7 Anson bombardıman uçağı ve 4 Biofighter'a sahipti. Gönüllü ya da kiralık bütün dünyanın pilotları İsrail'in Çekoslovakya'daki hava üssü Zatek'e akmaya devam ediyorlardı. 3 yıl önce Haim Slavin tarafından Birleşik Amerika'dan satın alınan silah yapımında kullanılacak 70 bin makineli parçası gizlendiği yerden çıkarılmış ve teker teker takılmıştı. Makineler günde aşağı yukarı 900 hafif havan mermisi ve 6 bin tüfek kurşunu yapıyordu. Avrupa'nın çeşitli ülkelerine yayılmış Yahudiler için kurulan askerlik şubelerinden arka arkaya bu silahları kullanacak adamlar geliyorlardı. Ben Gurion'un birkaç hafta önce söylediği gibi rüzgar dönmeye başlamıştı. Rüzgar Araplar için de dönüyordu ama ters yönde. İngilizlerin ambargosu yüzünden başlıca beslenme kaynaklarından yoksun kalmış, 4 hafta süresince silahlarının sayısını pek az arttırabilmişlerdi. Glapp eski dostu olan Orta Doğu'daki İngiliz orduları komutanını ziyaret etmek için Süveyş'e gitti. Kullandıklarının yerine koymak için kendisine biraz cephane vermesini istedi. "Yüreğinin benimle birlikte olduğunu biliyordum" diyecekti daha sonra. Ama kesin ve itiraz tanımayan emirler almıştı. Bir tek mermi bile ulaşmayacaktı Arap ordularına. Bunun ilk zararını gören Mısır ordusuydu. Nöbetçilerin de suç ortaklığıyla düzenlenen geceleri kanal kesimindeki İngiliz silah depolarının yağmalanmasına son vermek gerekmişti. Kahire bize çikolata, bisküvi ve çay yolluyordu diye yakınacaktı Negev'de çarpışan bir Mısırlı subay ama tek kurşun gönderdiği yoktu. Şimdi de Araplar bir zamanlar Yahudilerin yaptığı gibi bu eksikliği bir silah sanayisi kurarak gidermeye kalkıştılar. Birmanya'da tek gözünü kaybeden Arap lejyonu görevlilerinden bir İngiliz albayı, Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'nin bir laboratuvarını patlayıcı madde yapan gizli bir merkez haline getirdi. Başlıca kimyageri de büyük Yahudi düşmanı olan bir Almandı. Dahi albay Ürdün'ün Zerka şehrinde TNT ve hurda demirle doldurdukları bisiklet pompalarından mayın yapan bir Arap kalaycı ekibine sahipti. Ancak Araplar bu arada kazandıkları bir başarıyla övünebilirlerdi. İsraillilerin Lino gemisini Çek silahlarıyla birlikte batırdıkları İtalya'nın Bari limanına Suriyeliler acele acele albay Fuat Mardam'ı yollamışlardı. İtalyan balık adamlar onun denetimi altında geminin ambarlarından tüfeklerin bir bölümünü çıkardılar. Sabırla temizlenen, yağlanan, sandıklanan tüfekler Bari'de bir depoya kondu ve başına nöbetçi dikildi. Mardam yeni bir gemi arıyordu. Kaldığı otelin yardımsever sahibi kendisine yardımı dokunabilecek olan Roma'daki bir denizcilik acentasının adını verdi. İki gün sonra Suriyeli albay izlenmediğinden emin olunca Roma'da Via del Corso'daki Menara denizcilik acentasına girdi. 1 milyon liret karşılığı 250 tonluk Argiro gemisini kiralayabildi. Tüfekleri gönderdiği için içi rahatlayan Fuat Mardam bu iyi haberi telgrafla hükümetine bildirdi ve Şam'a döndü. Aslında haber sanıldığı kadar iyi değildi. Arap silahları yoldaydı ama İskenderiye'ye gitmiyordu. Doğru Tel Aviv yolunu tutmuştu. Yardımsever otelci Suriyeli albaya önemli bir ayrıntıyı bildirme gereğini duymamıştı. Argiro gemisi İsrail Deniz Kuvvetleri'ne aitti. David Ben Gurion güven içindeydi. Gündelik savaşını kazanmaktaydı. Ateşkes her geçen gün İsrail'in askeri gücünü ve yaşama olanaklarını arttırıyordu. Ama yaşlı liderin iyimser olması için de henüz erkendi. Beş Arap ordusunun işgalinden de acı olan eski bir uğursuzluk birden İsrail devletinin üzerine çöktü. Eski Yahudi devletini yok ettiği gibi bunu da yok etmesine ramak kaldı. İç savaş tehlikesi İsrail göklerinde bomba gibi patladı. Birleşmiş direnme iradesinde bölünmez gibi görünen İsrail ulusunun da iç mücadelelerle kemirildiğini bütün dünya ve garip bir şekilde Arap dünyası şaşkınlıkla keşfedecekti. Deir Yasin köyünün alınışıyla Kudüs'e kendini askeri ve siyasi bir güç olarak tanıtmak isteyen tetişçi Irgun örgütü birden yeni devleti tehlikeye düşürecekti.